Ayrım 31.
Sayfa 307. Belki benim için fark etmez. Babam ben doğduğumda fakir bir zanaatkarmış. Ama siz gerçek bir burjuvasınız diye şaşırdı prenses. Şimdi bunun önemi yok. Ben zaferi kazananlardan yanayım. Yenilgi daima hataların sonucudur. Başarı ise gerçek değerlerin tacıdır. Elveda madam. Thiers gecenin karanlığında kayboldu. Louis uzun süre ardından baktı. Hiç şüphe yoktu ki bu yetenekli şöhret düşkünü daha birçok kez kendisine güvenenlere ihanet edecek ve daha pek çok pis iş çevirecekti. Prensesin kendisi için umamadığı bir geleceği vardı onun. Belki tarih onu yine üste çıkaracaktı. Umut başarısız hükümdara güç veriyordu. Louis düşkünler evinin büyük salonuna geçti. Bu Bonapartların aile mezarıydı. Ortada gösterişli bir sehpa üzerinde Napolyon'un granit tabutu duruyordu. Kral Louis Philippe'in oğlu Prens Joinville, imparatorun naaşını birkaç yıl önce St. Helena adasından buraya getirmişti. Bu Korsikalı ehli keyfin soyu bir daha asla tahta çıkamayacak. Eğer monarşi tekrar doğarsa tahtın ilk talibi benim oğlum olacak diye düşündü Louis. İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkacağı gün tahttan düşürülen kayınpederi Louis Philippe'in bir yığın alacaklısı Louis'in yanına geldi. Birçok fırının sahibi olan zayıf, sakallı ve uzun bacaklı biri 25 bin franklık bir hesap gösterdi. Güçlü yapısından beklenmeyen cılızlıkta bir sesle konuşan bir yumurta ve et tüccarı, 6 bin frankın üstünde değeri olan bir yığın poliçeyi Louis de Orléans'ın gözüne sokuyordu. Et ve sebze tüccarları onu pervasızca azarlıyorlardı. Kral onlara da 100 bin frankın üzerinde borç takmıştı. Denizin öbür tarafında şu şişko Louis'i bulamayacağımızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz diye bağırıyordu alacaklılar. Kral yine dönecek diye kestirip attı sinirlenen Louis, en önce de siz çağıracaksınız onu. Ayak takımı baş kaldırırken siz de yüzsüzleştiniz. Ama zenginliğinizi krala borçlusunuz. Tanrı size aklınızı ve minnet duygusunu geri versin. Ama alacaklılar uzun süre sakinleşmedi. Louis, düşkünler evinin odalarına gizlenmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Fransa'yı terk etti. Tarihin dalgası bir kenara atabilmek için onu bir an yükseltmişti. Bundan böyle de Orléans hanedanlığı bir daha asla Fransız tahtına çıkamayacaktı. Fransızlara göre Paris, yeryüzündeki bütün başkentlerin başkenti, önemli müzakerelerin merkezi, sığınmacıların ikinci vatanı, onu terk etmek zorunda kalanların sürekli pişmanlık duygusudur. Paris, kutsal kitaplarda bir zamanlar halka yol gösterdiği söylenen ateşten direk gibi yükselir, Doğu hükümdarları için yıldız gibi parlayan bir fenerdir. Bir ortaçağ destanına göre eski Lutetia'nın, Paris'in eski adı, kurucusu, mitoloji kahramanı Herkül'dür. Ama şanlı şehir şimdi 1848 yılında çok kötü bir haldeydi. Sıcak havalarda tozlu, yağmurlu günlerde ise çamurluydu. Soyluların müstakil evlerinin ve kraliyet saraylarının dışında karanlık girişli kötü evler vardı. Belediye sarayının ve Vendôme meydanının çevresindeki küçük dar sokaklara gün ışığı zorlukla ulaşıyordu. Saint-Denis ve Saint-Martin mahallelerinde dükkanların önünde kocaman tabelalar asılıydı. Bakkallar natürmortlarla veya öğretici resimlerle süslenmişti. Yavrularını doyurmak için vücudunu parçalayan pelikan resmi çok moda olmuştu. Burgonya malları satan bir tüccar, istiridyelerinin reklamını tabelasının üstündeki bulutların ardından bakan Tanrı ve havari Peter figürüyle yapıyordu. Resmin altında şöyle yazıyordu: Peter, yarattığımı sanmadığım şu hayvanın tadına bakmak için yeryüzüne ineceğim. Siz bu firmanın sattığı istiridyelerin tadından memnun kalacaksınız. Bilgi için teşekkürler dedi Tanrı, iyi bir öğüt almak için asla geç değildir. Paris pazarlarında Cezayirliler, Tunuslular ve Faslılar sebze ve meyve satıyordu. Başkent sokaklarında her zaman çok çiçekçi vardı. 1848 yılının Mart ayı geldiğinde Paris'e birçok ülkeden Alman, Polonyalı, İrlandalı, İtalyan, devrimci mülteci akını başlamıştı. İkinci Cumhuriyet'in konuksever geçici hükümeti onlara başkent kapılarını açmıştı. Mevsimler Birliği'nin ünlü mücahitleri Auguste Blanqui ve Barbe cezaevinden çıktılar. Kısa bir süre önce erişilmez bir hayal olan şey birdenbire gerçekleşti. Mart güneşinin güçlü ışınları ağaçlara ve otlara daha önce hiç bu kadar hızlı can vermemişti. Kışın ardından canlanan ve parıldayan doğa insanları cömertçe ödüllendirmekteydi. Üç renkli ve erguvani bayraklar, devrim amblemleri, beyaz özgürlük heykelleri, geçit törenleri ve şarkılar, canlı, neşeli, komik, kahramansı, Fransız başkentinde bayram havası estiriyordu. Karl ve Jenny her ikisi için de değerli olan kenti tanıyamadılar. Oysa evliliklerinin ilk mutlu yılını Vano sokağında geçirmişlerdi. Marx Paris'i seviyor, sokaklarını, meydanlarını, kenar mahallelerini, en iyi kütüphanelerini, müzelerini ve tiyatrolarını biliyordu. Burada ölçülemeyecek bir düşünce zenginliğine kavuşmuştu. Marx, toplumu sürekli ilerleten yasaları anlamak için Fransa'nın fırtınalı tarihinden yararlanacaktı. Gizli Fransız işçi komitelerinin önderleri arasında birçok arkadaşı olan Karl, Paris'i Şubat devrimi günlerinde değişmiş ve yenilenmiş buldu. Sokaklarda artık altın saplı ince bastonlarını savuran, can sıkıntısından ne yapacağını bilmeyen züppeler yoktu. Lornelerinden kin dolu ifadeyle bakan şişman baylar ve arabalarının yumuşak koltuklarında oturan açık renk elbiseler giyinmiş, her şeyden tiksinen bayanlar da yoktu. Ön tarafında iri kıyım arabacıların oturduğu, arka basamaklarında özel giysiler içinde hizmetçilerin durduğu faytonlar da ortalıkta görünmüyordu. Deprem sonrasında meydana gelen dağlara benzer barikatlara arada bir rastlamak mümkündü. Boyunlarına kızıl eşarp bağlamış, rengarenk gömlekli işçiler kollarını sıvamış, şarkılar söyleyerek barikatları büyük bir hızla ortadan kaldırmaktaydılar. Kahkahalar atıyor ve şakalar yapıyorlardı. Üçte birini kabul etmek istemediler ama hepsini almak zorunda kaldılar diyorlardı. Fransızca'da üçte bir anlamına gelen tiers sözcüğünü kullanarak. İndirim parmaklığı diye karşılık veriyordu diğer işçiler, Louis Philippe'in gözdesi ayrıcalıklı baroyu kastederek. Baro aynı zamanda parmaklık anlamına geliyordu. Dükkan sahipleri ve korkudan alıklaşmış ablak yüzlü karıları, barikatları temizleyen işçilere çekingen çekingen bakıyorlardı. Şehir gitgide güzelleşiyor, temizleniyordu. Sokaklar düzenleniyor, yangından ve silah atışlarından hasar görmüş evlerle anıtlar onarılıyordu. Cezaevleri boşaltıldı, ölüm cezası da kaldırıldı. Orlean prensesi ile Gizon'un tahttan düşürülen kralın peşinden İngiltere'ye gitmelerine kimse engel olmadı. Devrim sayesinde tıpkı mahkumlar gibi karanlıktan aydınlığa kavuşanlar için büyü gibidir. Acılarla kıvranan bedenden zincirlerin sökülmesiyle hissedilen hafiflik ve enginlik, insan ruhunun en temiz, en ışıklı duygularını harekete geçirir. Üzerinde büyük bir ailenin yükünü taşıyan yarı dilenci bir işçi, tüyleri de 300 bin frank bulduğunda götürüp hemen hükümete teslim etti. Paris'li emekçilerin kahramanlıklarının sınırı yoktu. Açlığı, aşağılanmayı, acıyı yaşamış ama şimdi özgürlüğe ve haklarına kavuşmuş emekçiler, şimdiye dek görülmedik bir insancılık ve iyilikle doluydular. Sarsıcı olaylara zaten düşkün olan Parisliler, hareketin, gürültünün, renklerin ve seslerin baştan çıkarıcılığına kendilerini kaptırmışlardı. Parisli proleterler, zaferin verdiği mutluluktan sarhoştu. Görünüşe göre bundan böyle bütün sınırlar yıkılmış, altın gibi yoksulluk ve mutsuzluklar da yok olmuştu. Birbirlerini tanımasalar da, farklı uluslara mensup olsalar da herkes birbirini kardeş hissediyordu. tarih bir sayfa daha açmıştı. Carl ve Jenny duygulanmışlardı. Kentte kulağa okşayan marşlar söyleniyordu. Bayraklar ve pankartlarla süslenen sokaklar muhteşemdi. Her sözcük bir hayalin gerçekleşmesi gibi heyecanlandırıcıydı. Günlük sorunların hep birlikte tartışılabilmesi için açık havada ya da başkentin zengin şatolarında toplanma özgürlüğü, haklarından yoksun olanların kendi mutluluklarıyla ilgili konularda oylama yapabilmeleri için örgütlenme hakkı, işçilerin bir süre önce uğruna kan döktükleri ve yaşamlarını feda ettikleri idealleri için gösteri yapma hakkı, Paris'in üzerinde söken şafak, Jenny'ye hiç bu kadar zarif ve görkemli görünmemişti. Bir sabah erken saatlerde Carl ve Jenny başkent sokaklarına çıktılar. Bu günlerde her an bir insan hayatına bedeldi. Carl ve Jenny kendilerini tarihin en anlamlı olaylarında yer almış gibi hissediyorlardı. Bunun için yaşamaya ve her tür acılara katlanmaya değerdi. Jenny ilkbahardan coşkulu kalabalığın gürültüsünden, insanların gözlerindeki sevinç parıltılarından, rengarenk flamalardan, her taraftan duyulan şarkılardan sarhoş olmuş sokaklarda yürüyordu. Carl ve Jenny öğle üzeri geldiklerinde Concord Meydanı'nda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Çok sayıda kasketin arasından zaman zaman kibar şapkalar da görünüyordu. Kadınlar düzgün taranmış saçlarının üzerine mütevazi başörtülerini takmışlardı. Kalabalığa rağmen meydana tam bir sessizlik hakimdi. Herkes kiralık bir faytonun koltuğuna dikilip konuşan adamın sözlerini büyük bir dikkatle dinliyordu. "Aa, bu Auguste Blanqui," dedi Carl eşine, konuşanı görebilmek için ona doğru ilerlemeye çalışarak. Blanqui'yi daha önce hiç görmemişti. Ama bu derin kırışıklarla dolu, zamanından önce yaşlanmış zayıf yüzü, gözlerdeki bu fanatik parıltıyı ve bir zahit ağzı gibi küçük ağzı resimlerinden çok iyi tanıyordu. Marx onun tüm yaşam öyküsünü biliyordu. "Saçları nasıl da beyazlamış, ne kadar da bitkin düşmüş," diye fısıldadı Jenny. "Şaşılacak ne var ki? 17 yıldan fazla zindanda ve çok ağır koşullarda kalmış. Bir Jironde'nin oğlu ve Mevsimler Birliği'nin önderi olan Auguste Blanqui, 1839 yılındaki başarısız ayaklanmadan sonra ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yaşamını Cumhuriyet mücadelesine adamıştı. Saint-Michel Kalesi'nde duvarlarına durmadan dalgaların çarptığı bir taş tabutta ömür boyu hapse çevrilen cezasını çekiyordu. Şimdi yine özgürdü. Parlak gün ışığı hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği hapishane hücrelerinin duvarlarının rengini alan Blanqui'nin yeşilimsi sarı yüzünü daha da belirginleştirmişti. Mutsuzluk bu yalnız adamın peşini bırakmıyordu. Bu zapt edilmez asi cezaevindeyken eşi, zayıf narin bir kadın, onun hayatından duyduğu endişeye, acıya ve ayrılığa dayanamayıp ölmüştü. Auguste Blanqui, hayatının sonuna kadar sadık kalacağına and içtiği bu kadına ateşli bir aşk duyuyordu. Karısıyla birlikte olabildikleri kısa zaman zarfında ikisi de çok mutluydular. Blanqui cezaevinden kurtulup geldiğinde karısını ve çocuğunu bulamadı. Yaklaşık 10 yıl önce yakınlarına son kez sarıldığı, usul usul akan Uaz'ın yanındaki küçük evde geçen sakin günler sanki bir rüyaydı, ona öyle geliyordu. Mücadelenin ağır yükünü onunla birlikte taşımayı kabul eden bir karısı var mıydı? Bir devrimcinin eşi. Bu kadın her an yoksulluğa katlanmaya, tehlikeleri paylaşmaya ve belki de sonsuza dek yalnız kalmaya hazırdı. Blanqui'nin artık bir ailesi yoktu ama cezaevinde geçirdiği uzun yıllar ve yitirdikleri onu bir çelik gibi sertleştirmişti. Hiç kimse cesur savaşçının ağladığını göremedi. Gözlerindeki alev gözyaşlarını kuruttu. Devrime daha güçlü, fanatik bir tutkuyla sarıldı. Bir konvansiyon üyesinin oğlu olan Blanqui, küçüklüğünden beri insan hakları mücadelesi veriyordu. 1830 Temmuz devriminde ise artık barikatlarda savaşıyordu. Louis Philippe halk ayaklanmasını fırsat bilip krallık tahtını ele geçirince Blanqui Paris'te yaptığı monarşi karşıtı konuşma yüzünden mahkemeye verilmişti. Sokak savaşlarında alınan yaraların ve prangalı yaşamın izleri ve 40 küsur yaşta tamamen beyazlamış saçlar. Bunlar bir devrimcinin ayırt edici özellikleriydi. Auguste Blanqui, Şubat devriminden hemen sonra Prado salonunda toplanmaya başlayan Merkezi Cumhuriyet Derneği'ni kurdu. Yandaşlarının yardımıyla genç cumhuriyeti kurtarmaya çalışıyordu. Ding'in sabahın ne kadar aldatıcı olduğunu, iki düşman kamp arasındaki geçici anlaşmaların aniden nasıl bozularak bir katliama dönüştüğünü çok iyi hatırlıyor ve kendi deneyimlerinden biliyordu. Dikkatli olun yurttaşlar diye sesleniyordu Blanqui. Devrim emekçiler için bayram, zenginler ve despotlar için bir felakettir. Sürünerek yürüseler bile kaplanlara inanmayın. İndirin kralın bayraklarını, cumhuriyetin kızıl bayrağını yükseltelim. 1830 yılının Temmuz günlerini hatırlayın. O zaman biz barikatlarda monarşi için değil, cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için savaştık. Ne çok kan döktü Fransız halkı ve ne oldu bize? Bize 10. Charles'ın yerine Louis Philippe'i verdiler. Bir yırtıcı hayvanın yerine bir başka yırtıcı hayvan geldi. Rothschild'ler, finans aristokrasisi ve bankerler kendi monarşilerini kurdular. Biz 1830 yılında korumamız gerekeni geri alabilmek için 18 yıl mücadele ettik. Karl ve Jenny orada bulunan herkes gibi Auguste Blanqui'nin sözlerini büyük bir ilgiyle dinliyordu. Dinleyiciler onun ruhsal gücü ve inancı karşısında çarpılmışlardı. Marx ve Jenny kol kola meydandan geçtiler. "Bu devrim emektarı demir gibi bir adam," dedi Marx. "Yıkılmaz bir kişiliği var. Hayatını ideallerine adamış. Bütün yaşamı bir kahramanlıktan ibaret. Zavallı Bayan Blanqui, bu günleri görebilecek kadar gücü yokmuş." Halk Blanqui'nin önderliğinde "Yaşasın ebedi cumhuriyet" sloganını atarak belediye sarayına yürüdü. Kızıl bayraklar ve özgürlük heykeli, kıvırcık saçlı, frik şapkalı muhteşem bir kadın ellerdeydi. Biri Karl ve Jenny'ye seslendi. Döndüklerinde Bakunin'i gördüler. Keyifle gülümsüyordu. Biraz beceriksizce Karl'a sarıldı, Jenny'yi de eğilip selamladı. "Hepimiz sarhoşuz değil mi? Kimi çılgınca bir coşku ve unuttan, kimileri ise..." Bakunin kepenkleri kapalı olan finans aristokrasisinin özel binalarını işaret etti. "Ölümüne bir korkudan. Bu ruhlarımız için sonsuz bir ziyafet. Avrupa'daki bütün tahtlar artık sallanıyor. Berlin'de panik var. Metternich saklanmış. Avusturya Habsburgları kovalayacak. Madrid'de cumhuriyetçilerin tertibi ortaya çıkmış. İtalyanlar özgürlüklerine kavuşacak. Devrim Polonya'yı da içine alacak ve Rusya'ya kadar ulaşacak." Mutluluktan sarhoş olan Bakunin elini başına götürdü, nefes nefeseydi. "Evet, haklısınız Bakunin. Devrimler tarihin bayramlarıdır," dedi Jenny sevinçle. "Ne şenlik." Marx Bakunin'in kolunu tuttu ve üçü birlikte bulvarda yürüdüler. "Siz Rusların Fransızlardan ve biz Renlilerden daha ateşli olduğunuzu kim düşünebilirdi ki?" dedi Marx. "Kar ve buzun coşkunuzu soğuttuğunu sanırdık. Oysa gerçekte kaynayan yüreklere ve ateşli kafalara sahipsiniz. Bugün bizim için gerçekten bir Rus günü. Pavel Anenkov'la da görüştük. Her zaman soğukkanlı olan Anenkov, şimdi Saint-Just gibi kabına sığmaz ve konuşkan olmuş." "Gök yarılmış," diye bağırdı Bakunin. "Şimdi hiç kimse umursamaz davranamaz. Ve en ilginç olanı daha ilk günden en yüksek mertebeye ulaşılmasıdır. Kim bilebilirdi ki? Cumhuriyetle anında taçlanan afet gibi bir devrim. Fransa işçileri hayali kanatlarıyla arzularının doruğuna yükseldi. İzninizle dostlar, Jacobenlerin kulübüne gitmek için acele etmeliyim. Artık böyle bir kulüp de var. Sen sokağında. Paris'te 70'ten fazla kulüp oldu. Kadınlar için olanları da var." Bakunin Jenny'ye döndü. "Üye olmanızı tavsiye ederim. devrim kazandı ve doğuya doğru ilerliyor. Siz iflah olmaz bir hayalperestsiniz. Devrim eğlenceli bir karnaval değil. Maalesef çelişkili ve ağzına kadar barut dolu, dedi Karl düşünceli bir edayla. Bakunin somurttu ve karardı. Marx, sizin şüpheciliğiniz de öldürücü. Vedalaştılar ve Bakunin sokakta hızla yürüdü. Marx ardından gülümseyerek bakıyordu. Yurttaş Marx diye döndü ve bağırdı Bakunin. Her vekte görüşmeyi umut ediyorum. Mutlaka yurttaş Bakunin diye cevap verdi neşeyle Marx ve şapkasını salladı. Karl sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ayaktaydı. Eski dostlarından birçoğunu yeniden bulmuştu. Vojirar sokağına gitti, işçi kulübünü ziyaret etti ve bir gösteriye katıldı. Göstericiler ücretlerin derhal yükseltilmesi ve işsizliğe karşı mücadele edilmesi taleplerini içeren bir toplu dilekçeyle geçici hükümet binasına yürüyorlardı. Özgürlük kasırgası Karl'ı önüne katmış sürüklüyordu. Daha önce imkansız gibi görünen şeyler günlük olaylar haline gelmişti. Ama daha sonra ne olacak diye soruyordu Karl kendine. Olaylar nasıl gelişecek? Emek ordusu fırtınalı Şubat günlerinin ertesinde kulübe ve bodrumlardan çıkarak boy gösteriyordu. Paris'te orta çağda olduğu gibi atölye loncaları sanki yeniden ortaya çıkmıştı. Mobilyacılar, sucular, arabacılar, terziler ve terzi kalfaları, şeker, kimyasal madde fabrikalarının ve gaz şirketlerinin işçileri birlikler kuruyorlardı. Hararetli toplantılardan sonra genellikle taleplerini iletmek ve selamlamak için geçici hükümetin toplandığı binaya yürüyorlardı. Devrimin her anında mutluluktan dolup taşan yüreklerinden dökülen şarkılar söylüyorlardı. Parlak bayraklar ve şeritler, beyaz özgürlük heykelleri, süngülere takılıp yükseltilen frik şapkaları, birinci büyük devrimin sembolik sankülot figürleri gösterilerde ahenkle dalgalanıyordu.